Mesnevi Sohbetleri. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetleri başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde anlattığı hikayelerden Padişah ile Cariye hikayesinde geçen hafta onun öne çıkardığı edep bahsinden bahsetmiştik. Bu hafta yine aynı hikayede geçen rüya konusunu, rüyanın ne kadar esbab-ı ilimden olup ne kadar olamayacağını Mevlana'nın sözlerinden yola çıkarak ayet ve hadislerin bize tuttuğu ışıktan yürümeye çalışacağız inşallah. Diyordu ki Hazreti Mevlana hikayenin bir yerinde, Dermiyanı giriye habeş der rubut, dit der hab o ki piri run umut. O malum padişah üzüntüsünden ağlayıp dururken bir uyku hali arz olmuştu kendisine. Ve bu uyku sırasında da rüyasında kendisine bir piri faninin, bir yaşlı, nurlu yüzlü bir ihtiyarın zuhur ettiğini görmüştü. Ve o pir ona, goft ey şeyh, müjde hacat et, revast, ger garibi ayedet, ferda zimast. Demiştik ey padişah, müjdeler olsun sana, hacetlerin görülecek, ihtiyaçların karşılanacak, cariyen tedavi edilecek. Bilesin ki yarın sana bir yolcu, bir garip insan gelecek. O bizdendir, bizim dostlarımızdandır. Dolayısıyla ona sahip çık diye rüyasında bir işaret, bir beşaret vaki olmuştu. Ve bu rüya ile, bu rüyanın müjdesiyle padişah daha sonra hekim-i ilahi ile karşılaşmıştı. Şimdi buradan yola çıkarak rüya nedir İslam'da ve rüya ne kadar esbab-ı ilimdendir onu konuşalım istiyorum. Bir defa rüya insanın uyku halindeyken zihninde beliren düşünce ve duygulardan ibarettir. Rüya bir uyku eylemidir, bir uyku olayıdır. Bu yüzden uyku esnasında meydana gelen bu olayların veya zihinde beliren bu duyguların ve düşüncelerin ne kadar esbab-ı ilimden olacağı meselesi tartışılmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde rüya ile ilgili bilgiler verilmiştir. Nitekim büyük peygamberlerden, ülül azim peygamberlerden Hazreti İbrahim aleyhisselamın rüyasından bahsetmektedir Kur'an-ı Kerim. Keza Yusuf aleyhisselamın rüyasından bahsetmektedir. Hem bizzat kendi gördüğü rüyadan hem de onun rüya yorumlarından bahsetmektedir. Ve yine Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rüyasından bahsetmektedir. İbrahim aleyhisselamın Cenab-ı Hak'tan bir evlat talep edip salih bir evlatla merzuk kılınmasını istemesi üzerine Saffat suresinde Rabbi hebli mine salihin febeşşernahu bi gulamin halim felemma belaga ma'hu s-sa'ye kâle ya buneyye inni era fil menami inni ezbehuke fenzur mâzâ tera. Ya Rabbi bana salihlerden bir evlat, bir zürriyet nasip eyle diye dua etmiş İbrahim aleyhisselam ve Allah Teala hazretlerini halim bir evlatla, yumuşak başlı, yumuşak huylu bir nesille müjdelemişti ve o müjdelenilen evlat babasıyla yürüyecek çağa gelince, 8-10 yaşlarına gelince Allah Teala ona rüyasında oğlunu boğazladığını gösteren rüyalar göstermiş veya da oğluna demişti ki: "Kale ya buneyye, ey oğulcağızım, inni era fil menami inni edvehuke, ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Fenzur mazatera, bu konuda senin görüşün nedir, ne yapayım?" diye sormuş. Oğlu da kale: "Ya ebeti fal ma tu'mer, seteciduni inşallahu mines sabirin." Nasıl emrolunuyorsan, Rabbin Teala senden neyi istiyorsa onu işle, onu yap. İnşallah beni bu emri ilahi karşısında sabredenlerden bulacaksın diye tepki vermiş, mukabele etmiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrine boynunun kıldan ince olduğunu ifade etmiş ve felemme esleme, baba oğul ikisi birlikte Rablarının emirlerine teslim olmuşlar. Ve tellehul cebin, babası oğlunu şakağı üzerine yatırmıştı. Ve nadeynahu en ya İbrahim, baba oğlunu şakağı üzerine kurban etmek üzere yatırınca biz İbrahim aleyhisselama nida ettik. Buyurduk ki, diyor Allah-u Azimuşşan, kad saddakta rüya, ey İbrahim, sen rüyanı tasdik ettin. Rüyanda sana verilen emri yerine getirdin ve onun doğruluğunu kabul ederek gereğini yaptın. İnna kezalike nezzil muhsinin, biz muhsinleri, ihsan ehli olanları, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk şuuruna erenleri böyle mükafatlandırırız. İnne hâze lehu'l belâ'ul mübîn, elbette bir babanın evladını kurban etmek gibi bir hadiseyle karşı karşıya kalması da yüksek ve büyük bir imtihandır. Bu imtihanı da sen bir bakıma kazanmış oluyorsun, diyor Allah Teala Hazretleri bu ayetle. Ve fedeynâhu bizibhin azîm, ve oğlu İsmail'e mukabil bir koç kurban, fidye olarak onu yerine bedel olarak gönderdik diyerek Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu rüyasında kurban eder görmesini ve onu doğrulamasını hem rüyanın gerçekliği bakımından hem onunla amel edilebilirliği bakımından bizim önümüze bir örnek olarak koyuyor. Kur'an'da zikredilenler yalnız genellikle rüya ile ilgili olanlar peygamberlerle alakalıdır. Ya doğrudan peygamberlerin gördüğü rüyalardır veya peygamberler tarafından yorumlanan rüyalardır. Nitekim Yusuf suresinde örneklerini göreceğimiz gibi. Malum Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam 4. ayet-i kerimede Yusuf aleyhisselamın küçüklük çağında babasına اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِيَب۪يهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ Babacığım, diyor, ben rüyamda gördüm ki 11 yıldız, güneş ve ay bana secde ediyorlardı. Böyle bir rüya gördüm. Malum bunun safahatı uzun, detayına girmek istemiyorum. Bu 11 yıldız kardeşleri, ay ve güneş de babası, annesi, bunların hepsinin ona tabi olacakları, onun peygamber olacağı müjdesiyle alakalı. Tabii sen bunu oğul kardeşlerine söyleme, onlar seni kıskanmasınlar manasında Yusuf aleyhisselam babası Yahya aleyhisselam uyarıyor. Hadise malum, ama Yusuf aleyhisselam rüyasında 11 yıldızın, güneş ve ayın kendisine secde ettiğini Kur'an'ın beyanına göre görüyor. Yine Yusuf aleyhisselam zindanda bulunduğu sırada zindan arkadaşlarından iki tanesi de ayrı ayrı rüyalar görüyorlar ve bunlardan birisi rüyasında işte şarap suyu sıktığını görüyor. Diğeri başında kuşların yediği ekmek taşıdığını görüyor. Safahatı uzun, detaya girmek istemiyorum. Yusuf aleyhisselama bu rüyayı, onu salih bir zat olarak görüp yorumlatmak istiyorlar. Yusuf aleyhisselam da bunlardan birisinin tekrar efendisinin yanında ona şarap imal edeceğini, bu manaya geldiğini, öbürünün ise idam edilerek başından, beyninden kuşların yiyeceğini yorumluyor ve rüya denildiği şekilde gerçekleşiyor. Daha sonra Mısır Meliki bir rüya görüyor. Onu da yorumlamak üzere Yusuf aleyhisselama müracaat ediliyor. Yani netice itibariyle peygamberlerin hayatında bir rüya ve o rüyayı yorumlama diye bir gelenek var. Ve nihayet bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de gördüğü rüyanın doğru çıkmasıyla alakalı, Allah'ın onu tasdik etmesiyle alakalı Fetih suresinde bir ayet-i kerime var malum. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ اَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ Allah peygamberinin rüyasını gerçek olarak tasdik etmiştir ve inşallah siz Mescid-i Haram'a güven içerisinde başlarınız tıraşlı ve kısaltılmış olarak korkmadan gireceksiniz ayeti kerimesi bunu ifade etmektedir. Malumlarınız Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye senesi öncesinde bu rüyayı görmüş ve bu açık ve net olan rüyayı ashabıyla da paylaşmıştı ve bunun üzerine Mekke'ye gitmek üzere yola çıkılmış ama takdir-i ilahi Hudeybiye musalahasında zor şartlar ve gelişen olaylar sebebiyle musalaha ile anlaşmayla dönülmüş ama Efendimiz Mekke-i Mükerreme'ye o sene ashabı ile beraber girememişti. Peygamberimiz rüyasını ashabı ile paylaştığı için bundan haberdar olan sahabilerden üzülenler olduğu gibi münafıklardan da laf üretenler olmuştu. Laf üretenler olmuştu. Yani işte peygamber ama rüyası çıkmadı falan gibi. Bunun üzerine Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirerek bunun daha sonraki sene gerçekleşeceğini müjdelemiş ve hakikaten daha sonra bu rüya gerçekleşmişti. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in hayatında da rüya var. Hem de o kadar var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman gördüğü rüyalarını ashabına anlatıyor. Onları yorumluyor. Eğer kendisi rüya görmüşse bunu anlattıktan sonra ashabına da sizden bu gece rüya gören var mı diyerek onların rüyalarını da anlatmak üzere soruyor. Onlardan rüya görenler varsa bu rüyalarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yorumladığını görüyoruz. Çünkü rüya malum İslami telakkiye göre üç nevidir. Allah'tan olan rüya vardır. Melekten olan rüya vardır. Şeytandan olan rüya vardır. Allah'tan olan rüya yoruma ihtiyaç olmayan bir müjde ilahi olarak insanın muttali olduğu, Cenab-ı Hakk'ın muttali kıldığı rüyalardır. Bunlar net, şeffaftır. Çok salih, güzel insanlara Allah'ın ikram-ı ilahisidir. Melekten olan rüyanın bir takım sembolleri ve remizleri ihtiva etmesi sebebiyle yoruma ihtiyacı olduğu söylenir. Bir de şeytandan olan edgâs-ı ahlam denilen karma karışık yenilen yemeklerin, konuşulan sözlerin, duyguların ve düşüncelerin tesiri altında insanın hafızasında meydana gelen kayıtlardan geceleyin bir takım rüyalar görmesi hadisesidir ki akşam çok tuzlu ve turşu yiyen adamın geceleyin kendisini işte çeşme başında efendim sulak derelerde görmesi gibi hani ne derler aç tavuk kendisini buğday ambarında görürmüş. Onun gibi bu tür insanın yaşadığı ortamlarla alakalı olarak bir takım fiziki ihtiyaçları, bedeni ihtiyaçları ve düşünceleriyle alakalı olarak gördüğü rüyalar edgâs-ı ahlam türünden şeylerdir. Dolayısıyla bunların sonuçları ve bir bakıma yorumları çok önemli değil. Yoruma ihtiyacı da yoktur zaten. Yoruma ihtiyacı olanlar melekten gelenlerdir. Rüyanın esbab-ı ilimden olması meselesi İslam uleması tarafından tartışılmış. Bir kısmı rüyayı esbab-ı ilimden görmüşse de genellikle rüya ile amel edilemeyeceği, rüyanın esbab-ı ilimden olmadığı kabul edilmiştir. Özellikle insanların rüya yorumlarından çok haberdar olmadığı bir dönemde, bir ortamda rüya ile amel etmeye kalkışmış olmaları bir takım tehlikeli sonuçlar meydana getirebileceği için İslam uleması, hatta tasavvuf ricalinin büyük bir kısmı bu manada rüya ile amel etmeye kalkışmayı tecviz etmemişler. Sen rüyayı bırak, rü'yete bak demişlerdir. Özellikle Nakşibendiler, Melamiler bu konuda rüya ile ameli çok tecviz etmezler. Ancak tasavvuf ricalinden bir kısım vardır ki seyri sülüklerinin yükselişini rüya ile takip ederler. Gördükleri rüyalara göre insanların manevi yükselişlerini kontrol ederler. Bu da bir ayrı bir yöntemdir. Tabii bu önceden telkinlerle olduğu için, yani bundan sonra şöyle bir rüya göreceksin diye talip olan kişiye telkinde bulunduğu için o istikamette rüyalar insanlar görürler ve ona göre de bu derste yükselmesi veya derecesinin yükselmesi tayin edilmiş olur. Dolayısıyla bizim İslami ulemamız mutlak manada rüyayı esbab ilimden görmemiştir. Ancak Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadık rüyaların nübüvvetin 46'da biri olduğunu vurgulamaktadır. Ve nübüvvet kapısı kapandığı halde rüya kapısı açık olduğu Müslim'deki hadiste de açıkça ifade edilmektedir. Yani insanlardan böyle sadık ve salih rüyalar görenler her zaman olmuştur ve olacaktır. Bunun önü açıktır. Ama bununla meşgul olup sürekli bunların peşinde, rüya peşinde koşmak çok makul ve makbul görülmemiştir. Bu yüzden İbn Haldun, Gazali gibi İslam uleması rüyanın esbab-ı ilimden olabilmesi için de bir takım şartların oluşması gerektiğini söylerler. Ve mesela İbn Haldun der ki, rüya uykudayken insan nefsinin zahiri duygulardan olduğu gibi batıni kuvvetlerin etkisinden de soyutlanarak gördüğü bir takım ruhani hallerdir. Dolayısıyla bunların anlamını kavrayabilmek için yoruma ihtiyaç vardır. Erbab-ı ilimden tabir ilmi bilen bir insan yorumlarsa ve o yorumlanan şekliyle de kabullenilir ve bu rüya da hakikaten salih bir rüyaysa onunla amel edilebilir. Ama bunun dışındaki boş edgâs-ı ahlam türü rüyalarla amel etmek, hatta bunlarla meşgul olmak bile boş zaman israfı olarak görülebilir. Dolayısıyla rüyanın meydana getirdiği, rüyadaki tehlikenin meydana getirdiği bir etki de var. Orada Hazreti Mevlana diyor ki, der ilace sihri mutlak rabebin, der mizaces kudreti hak rabebin. Yani o sana gelecek olan hekimin ilacı sihir gibi tesirini gösterecektir. Onun mizacında hakkın kudretinin tesiri vardır diyerek ifade ediyor. Şimdi sihir diye bir şeyden bahsedilir hep. Sihir malum, yani İslam'ın yasakladığı bir şey. Sihir yok İslam'da. Sihirle meşgul olmak, sihir yapmak, Cenab-ı Peygamber bunlara lanet ediyor. Ama sihir diye de bir gerçek var. Yani sihir yapmışlar, tarihte var, Kur'an'da geçiyor. İşte Firavun'un sihirbazları var. Bu rabt-ı kalp ve sarf-ı himmetle meydana gelen olağanüstü bir şey. İster buna göz boyacılık deyin, ister başka şey deyin. Hint fakirlerin falan yaptığı şeyler bunlar. Tabii müminden sadır olan olağanüstü şeye biz keramet diyoruz. Peygamberden sadır olmuşsa mucize diyoruz. Kafirden sadır olmuşsa bunun adı ya sihirdir, ya istidraçtır. Veya buna benzer başka isimlerle anılan şeylerdir. Ama bir de lisanın sihri vardır. Yani sözün sihri vardır. İnne minel beyani lesihran buyurmuştur. Yani anlatımın, sözün öyle bir türü vardır ki o sihir etkisi meydana getirir. Yani bir söz söylersiniz, hani Yunus dediği gibi söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, yağ ile bağlede bir söz. Yani böyle bir söz olur bu. Tabii o ayrı bir şey. Yani o Allah vergisi bir şey. Ve edebiyatta buna sihri helal denmiştir. Helal olan sihir denmiştir. Ve şairlerden bunu gerçekleştiren, başaran insanlar olmuştur. Mesela Muallim Naci'nin şöyle bir şiiri var. Gördüm olmuş pür kevâhib asman, Hâlık-ı ecramı tebzil eledim. Doldu gönlüm nur ile bir ihtiyar, sure-i ve necmi tertil eledim. Gördüm ki gökyüzü yıldızlarla doğmuş ve bunları yaratan Allah Teala Hazretlerine tebcil ettim, ona şükrettim. Onun şanı şerefini ilan eyledim. Doldu gönlüm nur ile bir ihtiyar. İşte burada esas sihri kelam. Nedir o? Doldu gönlüm nur ile bir ihtiyar. Bu bir ihtiyar kelimesi hem birinci mısrada bir anlam ifade ediyor, hem ikinci mısrağın başında bir anlam ifade ediyor. Doldu gönlüm nur ile bir ihtiyar. Yani iradem olmaksızın, ihtiyarım olmaksızın semavatı seyredince kendiliğinden gönlüm nur ile doldu. Sure-i Vennecm'i tertil edeyim. Şimdi bu oradaki bir ihtiyar aynı zamanda bir ihtiyar kendi iradem dışında gökyüzünü böyle yıldızlarla kaplı görünce Vennecm suresini okuyuverdim. Yani oradaki bir ihtiyar kelimesi hem ilk önceki beyitteki, birinci beyitteki gönlüm kendiliğinden nurla doldu, hem de kendiliğinden ben Vennecm suresini okudum sözünde bir sihir sanatı bulunduğu ve bunun dinleyicileri etkileyecek bir özellik olduğu söyleniyor. Ve hakikaten insanların ifade güçlerinde bazı insanlarda çok etkileyecek sözler vardır. Zaten edebiyatta buna belagat denir. Bir fesahat vardır. Kelimelerin, cümlelerin düzgün olması. Bir de belagat vardır. Belagat, sözü yerinde, zamanında söylemek. Yani likulli makamin makal ve likulli makamin rical. Her makamda söyleyecek söz vardır. Her sözü söyleyecek de üstadlar vardır. Herkes söyleyemez. Dolayısıyla o sözü söyleyecek üstadların söyledikleri yer gerçekten sihir gibi tesir edebilecek bir güçtedir. Belagat, sözü yerinde ve tesiri gücünü ayarlayarak söyleyebilecek bir istidat ve kabiliyettir. Dolayısıyla Hazreti Mevlana bize hem bu rüya meselesini hem bu sihir, sözdeki sihir meselesini ifadeye vesile olmuş oldu. Cenab-ı Hak cümlemize hayırlar görmeyi nasip etsin. Rüyamızda da, hayatımızda da hayırlar görmeyi nasip etsin. Ve kendisine layık kul, Habib edibine layık ümmet eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetlerini dinlediniz.